7. İmparatorluğun mülki idare sistemi. Mülki taksimat ve idare teşkilatı Tanzimat'ın ilk yıllarında. Tanzimat devrinin ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu mülki taksimat yönünden eyalet ve livalara sancak taksim edilmiş bulunmaktaydı. Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da mevcut eyalet ve livaların isimleri aşağıdaki cetvelde görüldüğü gibiydi. 1. Eyalet ismi Edirne. Bağlı livalar Edirne, Dörtşehir Livası, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos, Tekirdağ, Gelibolu, Filibe, İslimiye. 2. Silistre. Bağlı livalar Silistre, Varna. 3. Boğdan. 4. Eflak. 5. Vidin. Bağlı livalar Vidin, Tırnova. 6. Niş. Bağlı livalar Niş, Sofya, Samakov, Köstendil. 7. Üsküp. Bağlı livalar Pirzeren, Priştine. 8. Sırbistan. 9. Belgrad Kalesi. 10. Bosna. Bağlı livalar Bosna, Hersek, İzvornik, Klis. 11. Rumeli, Arnavutluk ve Makedonya. Bağlı livalar Manastır, İşkodra, Ohri, Kesriye. 12. Yanya, Epir. Bağlı livalar Yanya, Berat, Ergizi, Preveze. 13. Selanik. Bağlı livalar Selanik, Tırhala, Serez, Drama. 14. Cezayiri, Bahri, Sefit. Bağlı livalar Rodos, Bozcaada, Limni, Midilli, Sakız, Kıbrıs. 15. Girit. Bağlı livalar Hanya, Resmo, Kandiya. 16. Kastamonu. Bağlı livalar Kastamoni, Kocaeli, Bolu, Sinop, Viranşehir. 17. Hüdavendigâr. Bağlı livalar Bursa, Karahisar, Kütahya, Bilecik, Erdek, Biga, Karasi, Ayvalık. 18. Aydın. Bağlı livalar Aydın, Saruhan, Salihli, Menteşe, Denizli. 19. Karaman. Bağlı livalar Karaman, Hamit, Teke, İçel, Alaiye, Konya, Niğde. 20. Adana. Bağlı livalar Adana, Tarsus, Bilan, Karahisar, Nallu, Uzeyir, Maraş. 21. Bozok. Bağlı livalar Bozok, Kayseri, Ankara, Kengari. 22. Sivas. Bağlı livalar Sivas, Amasya, Divriki, Yen ili. 23. Trabzon. Bağlı livalar Trabzon, Karahisar, Şarki, Çarmık, Ünye, Gümüşhane, Ordu. 24. Erzurum. Bağlı livalar Erzurum, Çıldır, Kars, Bayazıt, Dersim. 25. Musul. Bağlı livalar Musul. 26. Kürdistan. Bağlı livalar Diyarbakır, Muş, Van, Hakkari, Cizre. 27. Harput. Bağlı livalar Harput, Malatya, Bihisni, Maden. 28. Halep. Bağlı livalar Halep, Raka, Ayintap, Kilis. 29. Sayda. Bağlı livalar Sayda, Akka, Nablus, Kudüs, Trablus, Şam, Tripoli, Suriye, Cebel, Laskiye, Beyşehri. 30. Şam, Suriye. Bağlı livalar Şam Şerif, Humus, Hama, Hacil, Yevm. 31. Bağdat. Bağlı livalar Bağdat, Süleymaniye, Köysancak, Kerkük, Basra. 32. Habeş. Bağlı livalar Cidde, Yemen. 33. Mısır. Bağlı livalar 12 liva. 34. Trablusgarp. Bağlı livalar 4 liva. 35. Tunus. Bu cetvele göre Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa topraklarında 15 eyalet 42 liva, Asya topraklarında 17 eyalet 83 liva, Afrika topraklarında da 3 eyalet 17 liva vardı. Eyaletlerin toplamı 35, livaların 142, cetvele yazılmamış olmakla beraber kazaların sayısı 1320 idi. Bu eyaletlerden Eflak ve Boğdan, Sırbistan ve Mısır muhtar, Tunus'la Trablusgarp'ta yarı muhtardılar. İstanbul'un idaresi de pek bir özellik taşımaktaydı. Diğer eyaletlerin başında vezir payesinde birer vali, livaların başında mirmiran veya kapıcı rütbesinde birer muhassil veya kaymakam, kazaların başındaysa birer müdür ve müteselim vardı. Gülhane Hatt-ı Hümayun'undan önce ve iltizam usulünün bulunduğu sıralarda Babali'nin eyalet idaresi hususundaki müdahalesi ancak mahalli memurların azil ve nasbına inhisar ederdi. Her eyalet bir veya birkaç yıl için vergi bakımından bir memura satılır, o memur dahi hazine-i hükümetin aidatına teminat olmak üzere bir Ermeni sarrafı kefil gösterirdi. Valinin eyaletteki yetkileri çok genişti. Askeri kuvvete kumanda eder, kendi hesabına vergi tarh eder, gerekli gördüğü inzibat tedbirlerini reysen alır ve suçluları idam ettirebilirdi. Sözün kısası, vali eyalette bir dereceye kadar hükümdar yetkili salahiyetlerini nefsinde toplamış bulunuyordu. Valinin bu yetkilerini kadı bir dereceye kadar tahdit edebilirdi. Fakat 2. Mahmud devrinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kadının şeriata göre dava görmekten başka işi olmadığı umuru memlekete zerre kadar müdahalesi vuku tedibini mucip olacağı ileri sürülerek idare ve asayiş işleri tamamen vali ve mutasarrıflara bırakılmıştı. Böyle bir idare usulü Gülhane-i Hatt-ı Hümayun'unda mevcut hükümlerle telif edilemeyeceğinden yeni bir mülki ve idari şekle gidilmesi zaruri oldu. Tanzimat devrinde mülki taksimat ve idare teşkilatında yapılan değişiklik. Gülhane Hatt-ı Hümayun'un ilanından sonra imparatorluğun mülki taksimatında birkaç defa değişiklik yapılmasına teşebbüs edildi. 1848'den itibaren neşredilmeye başlanan devlet salnamelerinden yapılan değişikliğin esasa taalluk etmediği anlaşılmaktadır. Eyalet, liva, kaza sistemi yukarıdaki cetvelde de gösterildiği şekilde muhafaza edilmiştir. Bununla beraber bazı eyaletler büyütülmüş, birkaç sancak da eyalet haline getirilmiştir. Bundan başka 1858'de yeniden ayarlanan mülki taksimatta idare birlikleri arasına karyeler de alınmıştır. İdari, inzibati ve siyasi düşüncelerle yapılmış olan bu değişmelere paralel olarak idare teşkilatında da bir takım yenilikler yapılmıştır. Bu yenilikleri yapan Mustafa Reşit Paşa'dır. Paşa, Fransa'da bulunduğu sıralarda bu devletin mülki taksimat ve idaresinin temeli olan departman sistemini tetkik etmiş ve ondan Osmanlı İmparatorluğu için bazı esasların alınabileceği kararına varmıştı. Onun düşüncesine göre idare teşkilatının Gülhane hattında ileri sürülen prensiplere uygun olarak çalışması için valilerin istibdatçı idaresine ve bilhassa reaya hakkında kullandıkları baskı usullerine son vermek lazımdı. Bu neticeye varmak da eyalet valilerini ve hatta maiyetinde çalışan memurları maaşlı memurlar haline getirmek ve selahiyetlerini sınırlandırarak merkezin otoritesine bağlamakla mümkündü. Mustafa Reşit Paşa bundan başka eyalet halkını idareye iştirak ettirmek ve valileri meşveret usulüyle iş görmeye zorlamak için de bir takım tedbirlere başvurulmasının lüzumlu olduğuna inanıyordu. Bu düşüncelerle hareket eden Mustafa Reşit Paşa yeni bir mülki düzen ortaya koydu. Buna göre vali, dahiliye nezaretinin de merci olan sadrazamla muhabere etmeye ve icraatından Babali'ye hesap vermeye mecbur tutuldu. Askeri ve mali yetkilerini de maiyetinde çalışan muhafız ve defterdar veya mal müdürüyle taksime mecbur kaldı. Muhafız, eyaletindeki askeri kuvvetlerin komutanıydı. Defterdar veya mal müdürü eyaletin mali işlerini çevirmeye memurdu. Memuriyetleri bakımından muhafız, babı seraskeri, defterdar veya mal müdürü maliye nezaretiyle doğrudan doğruya muhabere etmek hakkına sahiptiler. Fakat çalışmalarının neticelerinden dolayı Babali'ye karşı mesuldüler. Bundan başka valinin yetkileri bir eyalet meclisi teşkil edilmek suretiyle de sınırlandırıldı. Vali, bu meclisle istişare etmeden hiçbir şey yapamaz oldu. Haftada 4 defa muayyen günlerde toplanan eyalet meclisi valinin başkanlığında toplanıyordu. Meclise mal müdürü Rum, Ermeni piskoposları ve haham yahut temsilcisi, Hristiyan halktan mürekkep belediyelerin seçtikleri kocabaşı ve bir belli nispete göre halkın seçtiği üyeler vücuh iştirak ediyordu. Bu meclisin kuruluşu da gösteriyor ki, eyalet halkı ırk ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün halkı eyaletin idaresine iştirak ettirmek gibi bir maksat gözetiyordu. Eyaletler için kabul edilmiş olan bu idare şekli aynı esaslar dahilinde liva, kaza ve nahiyeler içinde muteber tutulmuştu. Kazalarda müdür veya mütesellimlerin başkanlığında kaza meclisleri, nahiyelerde müdürlerin başkanlığında nahiye meclisleri kuruldu. Gülhane Hatt-ı Hümayun'un esaslarına uygun ve Avrupa'nın bazı memleketlerindeki örneklerine benzeyen bu idare şekli kolayca işletilemedi. Valilerin selahiyetleri çok azaltılmıştı. Bu sebeple idare ve asayiş sağlanmasında güçlük çekiliyordu. 1852'de bir ferman neşredilerek bu mahsurların giderilmesine çalışıldı. Muhassiller, mal müdürleri, kaza ve nahiye meclisleri üyeleri, zaptiye subayları valilerin idaresine verildi. Valiler bu memurların çalışmalarından ve hareketlerinden sorumlu tutuldular. Bu sebeple kendilerine idareleri altında bulunan kimseleri azletmek yetkisi verildi. Ayrıca genel düzenin sağlanmasıyla ilgili yetkileri de genişletildi. Şöyle ki, valilerin mahkeme hükmü olmadıkça adam öldürmek selahiyetlerine son verilmek bulunduğu için memleketin bazı bölgelerinde eşkıyalık vakaları artmıştı. Eşkıya takibinde bulunan asker kendisine eşkıya tarafından ateş edilmedikçe ateş açmaya hakkı yoktu. 1852 fermanı bu hususta idarenin yetkilerini genişletti. Bir suç tahakkuk ettiği takdirde suçluları takibe memur kuvvetler evvel emirde suçluya gereken ihtarı yapacak ve bu ihtar dikkat nazara alınmadığı takdirde ateş etmek hakkına haiz olacaktı. Bu yeni usul ve tedbirlerle eyaletlerin hükümet merkeziyle olan münasebetleri daha ahenkli bir şekle konmuş oluyordu. Mülki idarenin teftişi. Tanzimattan önce Osmanlı Devleti'nin mülki idaresinde devamlı bir teftiş müessesesi yoktu. Valilerin geniş yetkiye sahip bulunmaları böyle bir müesseseye ihtiyaç hissettirmemişti. Fakat Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nun hükümleri yürürlüğe konduktan ve bu hükümlere göre mülki idare yukarıda da ifade edildiği şekle girdikten sonra bir teftiş müessesesine ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bununla beraber bu müessesenin bir nizama bağlanması derhal mümkün olamadı. 1840'ta hükümet nüfuzunun kuvvetlenmesini sağlamak ve memurların yeni nizamları benimsemelerini temin etmek maksadıyla ulema sınıfından İsmet Beyzade Arif Bey, Rumeli'ye Çerkeşli Mehmet Raif Efendi de Anadolu'ya gönderildi. Sudur'dan bulunan bu iki zatın mahiyetinde türlü konularda ihtisas sahibi bulunan memurlar vardı. Bu ilk teftişin neticeleri hakkında vekainamelerde bir kayda rastlanmamaktadır. 1842'de teftiş teşebbüsüne tekrar girişildi. Anadolu ve Rumeli taraflarında ittihaz olunan usul ve nizamların yürürlüğünü sağlamak ve memurların çalışmalarını yakından görmek bu teftişin konusunu teşkil ediyordu. Bu maksatla eski Hariciye Nazır Rifat Paşa Rumeli'ye ve eski Ahkam-ı Adliye Reisi Hasip Paşa da Anadolu'ya gönderildiler. Her yenilik gibi teftiş işi de başlangıçta dedikodu konusu oldu. Bu memuriyetlerin İstanbul'da bulunması istenmeyen kimselerin uzaklaştırılması için icat edilmiş olduğu ileri sürüldü. Muhakkak olan bir şey varsa o da bu ikinci teftişten de bir netice çıkmamasıdır. Çünkü müfettişler memuriyet yerlerine hareket ettikten sonra mevsimin teftişe elverişli olmadığı düşünceleri öne sürülerek geri çağrıldılar ve teftiş işi istikbale bırakıldı. Teftişler istenen neticeyi vermemekle beraber teftiş lüzumunun idrak edilmiş olduğunu göstermektedir. Nitekim Meclis-i Ahkam-ı Adliye de bu hususta bir talimatname hazırladı. 12 Kasım 1850. Bu talimatname Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün kazaların müdür ve memurlarına gönderildi. Talimatnamede müfettişlerin esas vazifeleri hakkında şu hükümler konmuştu. Müfettişler memur bulundukları yerlerin durumunu görüp tetkik edeceklerdir. Tanzimat-ı Hayriye hükümlerinin tam manasıyla yürürlüğünü sağlayacak tedbirleri alacaklar ve bu hükümlere aykırı gördükleri halleri men edeceklerdir. Tanzimat hükümlerine aykırı hareket eden memurlarla, memurluk ahlakıyla telif kabul etmeyen hareketlerde bulunan memurların cezalandırılması için gerekli teşebbüslere girişeceklerdir. Bu talimat çıktıktan sonra eski Filibe valisi Vezir İsmail Paşa, Adamlı eyaletinin Tırhala mutasarrıfı Sami Paşa da Rumeli eyaletlerinin teftişine memur edildiler. Fakat bir müddet sonra iki memurla bu eyaletlerin teftiş edilemeyeceği anlaşıldığından, Rumeli'nin Tuna havalisine ve Anadolu'nun Trabzon'la Erzurum havalisine başka müfettişler tayin edildi. İsmet Paşa'nın Anadolu teftişi 2,5 yıl sürdü. Bu teftişte Paşa'nın mahiyetinde bulunan vaka nüvisi Lütfi, Anadolu'da yol olmadığından çok zahmet çektiklerini ve birçok yerleri üstün körü gördüklerini, bu sebeple teftişin layıkıyla yapılmamış olduğunu kaydetmiştir. Mülkiye memurları için ilk vazife ve selahiyet kanunu. İmparatorluğun idare sistemine verilen yeni düzenin başarıyla çalışması için her şeyden önce mülkiye memurlarının vazife ve selahiyetlerini açıkça bilmeleri ve iyi niyetle kendilerini işe vermeleri gerekiyordu. Bu sebepledir ki Meclis-i Ahkam-ı Adliye 22 Eylül 1858'de vali, mutasarrıf ve kaymakamların vazifelerini şamil talimat başlığı ile mülkiye memurları için bazı esaslar tespit ve tamim etti. Bu esaslardan genel mahiyette olanları hülasa olarak şu suretle ifade etmek mümkündür. Büyük küçük bütün devlet memurları halk gibi kanuna saygı göstermeye mecburdurlar. Kanun ve nizam hükümlerini süratle yerine getirmekle ödevlidirler. Zararları görülen ve zararlı olması ihtimal içinde olan işleri vaktinde ve zamanında ve doğru olarak ilgili makamlara bildirmeleri vazifeleri icaplarındandır. Memurlukta gerekli olan doğruluktur. Yalan, iftira, hileyle şahsi menfaat peşinde koşmak, umumin menfaatini şahsi menfaatine feda etmek, memuriyet sıfatı ve insanlık şiarına yakışmaz. Memurların memuriyet şereflerini muhafaza etmeleri, iş sahiplerine iyi muamele etmeleri, her sınıf halkı mevzuat bakımından eşit görmeleri, cezaya çarptırılması icap edenleri usulüne göre cezalandırmaları hususlarına bilhassa dikkat etmeleri lazımdır. Mülkiye memurlarından her birinin de vazife ve selahiyetleri şu şekilde açıklanmıştı. Eyalette icra kuvveti valiye verilmiştir. Her türlü işlerin merciidir. Hükümete karşı muhatap ve mesuldür. Vali, mahkeme ve meclislerin hakkaniyet dairesinde iş görmelerini, ahalinin müracaatlarının ilgili makamlarca neticeye bağlanmasını, asayişin sağlanmasını, devlet varidatının layıkıyla tahsil edilmesini, emrinde bulunan defterdar, kaymakam, müdür ve daha başka memurların gereği gibi çalışmalarını, memurlardan işlerini görmeyenlerin yerine iyi memur getirilmesini temin etmekle görevlidir. Bundan başka eyaletin imarıyla uğraşması da asli vazifeleri arasındadır. Eyalet dahilinde imara elverişli boş araziyi civarında bulunan köylülere ektirmek suretiyle değerlendirmeye yetkilidir. Valiler mülki işler için babaliye yazacakları gibi şer'i, askeri, bahri, harici, mali işleri, vakıf ve zaptiye umurunu ve diğer işleri mensup oldukları makamlara yazabileceklerdir. Mutasarrıflıkla idare olunan sancaklar, bir eyalete bağlı olmaları dolayısıyla idaresine memur olan mutasarrıflar tarafından tıpkı eyaletler şeklinde idare olunacak ve mutasarrıflar da livaların idaresinde valilerin taşıdıkları mesuliyetleri üzerlerine alacaklardır. Yalnız kendileri valilerin mahiyetinde bulunduklarından onlardan aldıkları emirleri yerine getirecekler ve her hususunda onları merci tanıyacaklardır. İstanbul'a eyalet merkezinden daha yakın olan livalarda mühim ve müstacel bir iş çıktığı takdirde kaymakam işi doğrudan doğruya babaliye bildirecek ve ayrıca vali de bu durumdan haberdar edilecektir. Kazanın her türlü mülkiye, maliye, zaptiye işleri müdüre verilmiştir. Kaza müdürlerinin esas vazifeleri kazaları dahilinde asayiş sağlamak, dava ve ihtilafların usulü dairesinde halledilmesine çalışmaktır. Bundan başka memleketin imarı hususunda büyük mülkiye amirlerine verilmiş olan vazifeler kendilerine de verilmiştir.